Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta her zaman olduğu gibi size hem dünyadan hem de Türkiye'den iklim değişikliğine dair son gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz Türkiye ile başlayalım ve rotamızı Kahramanmaraş'a çevirelim. Kahramanmaraş'taki bir kömür sevdasının maalesef bir türlü bitmek bilmediğini görüyoruz. Çünkü Afşin Elbistan'daki Atermik Santrali'ne iki ünite daha açılması için hazırlanan projenin çevresel etki değerlendirmesi raporu Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda toplanacak bir komisyonda 2 Nisan'da, yani haftaya Salı günü görüşülecek. 40 yıldır aslında bakarsanız Kahramanmaraş kömürün gölgesinde yaşıyor ve bölgede yaşayanların sağlığına ve çevreye büyük zararlar vermesine rağmen kömürlü termik santrallerin kapasitesi genişletilmek isteniyor. Çelikler Holding, Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait Afşin A kömürlü termik santraline 688 megawatt kapasiteye sahip 2 ünite daha eklenmesi planlanıyor ki halihazırda Afşin A termik santralinin 4 ünitesi var. Yine benzer şekilde Afşin B kömürlü termik santralinde 4 ünitesi var. Toplamda 8 ünitede 2795 megawatt bir kapasite mevcut. Tabii bu kapasitenin biraz önce söylediğim gibi hem çevresel hem de insan sağlığına ciddi etkileri var. Daha önce yapılan bir çalışmada bu iki santralin kuruluşlarından 2020 yılına kadar olan süreçte 17.500 erken ölüme neden olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra böyle bir veri var elimizde ama bölgede santrallerin yarattığı neden olduğu kirlilik düzenli olarak da izlenmiyor. Örneğin Afşin'de Çevre Bakanlığı'nın hava kalitesi ölçüm istasyonu yok. Ancak kirliliği gözle görmek mümkün. Özellikle kömürlü termik santrallerin bacalarından çıkan kül yeni yağmış karı kapkara bir renge boyuyor ki bunun geçtiğimiz yıllarda birçok kez örneğine şahit olduk. Elbistan'daki istasyonda ölçülen kirlilik ise oldukça yüksek. Çevre Bakanlığı'nın resmi verilerine göre ince partikül madde değerlerinin yıllık ortalaması Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sınır değerlerin 5 katı kadar. Kaba partikül madde ise yani PM10, biraz önce verdiğim PM2,5'tu. PM10 ise yine Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınır değerin 3,6 katı. Partikül maddeler insanda kanser yapan birinci grup etmenler arasında sınıflandırılıyor. Santrallerin etkisi bilimsel verilerle ortadayken aslında kapasitenin arttırılmak istenmesi de durumu daha da vahim hale getirebilir. Özellikle Afşin A santraline eklenecek iki yeni ünite 1900 erken ölüme neden olacak gibi bir başka bir çalışmanın da elimizde verisi var. Santralin salacağı partikül madde kirliliği Karadeniz bölgesine kadar yayılabilir. Yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı Elbistan Sağlık Grup Başkanlığı'nın kayıtları da Afşin A santralinin açılışını takiben bölgedeki kanser vakalarının 8 kat arttığını da ortaya koyuyor. Umarız 2 Nisan'da bir toplantı yapılacak ve umarız şirketlerin kârı değil, çevrenin ve insanların sağlığını düşünen bir karar alınır ki zaten buna dair bir daha önce de davalar açılmıştı. O davalar da devam ediyor. Ben eminim bölge halkı bu davalarından vazgeçmeyecek. Biz de size buradaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Buradan 31 Mart'a gidelim. Biliyorsunuz birçok 31 Mart'ta bir yerel seçim var. Ve bu yerel seçimde de ilk defa oy kullanacak gençler var. Bu gençler de aslında bakarsanız bütün yerel seçimlerde aday olan kişilere hitaben bir kampanya başlattı. Ve bu kampanyada da bir çağrı var. O çağrıda güçlü iklim politikaları talebi. Bugüne kadar İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Çanakkale ve Edirne'de adaylarla bizzat görüşmeler yaptı gençler. Ve 6 farklı siyasi partinin adaylarına iklim taahhütlerini sordular. Ve seçilmeleri halinde iklim dostu bir kent yaratmaya yardımcı olacaklarına dair bir söz de aldılar. Gençlerin taleplerinin yer aldığı bu imza kampanyasında bugüne kadar 8.000'den fazla kişi destek verdi. Peki gençlerin belediye başkanı adaylarından talepleri neler derseniz, Aslına bakarsanız bir öncelikle dirençli kentler, özellikle aşırı hava olaylarına karşı dirençli kentler ve altyapıların oluşturulması. Yine kentlerdeki doğal alanları koruyan, tahrip edilen alanların restorasyonunu sağlayan bir politika uygulanması. Fosil yakıtların kullanımını azaltarak yenilenebilir enerji dönüşümünü destekleyen politikaların geliştirilmesi ve gençlerin yine kentlerde iklim değişikliği mücadele konusundaki karar alma süreçlerinde katılımlarının desteklenmesi gibi talepleri var. Umarız bu talepler adaylar tarafından seçildikleri takdirde bir karşılık bulur ve hayata geçer diyebiliriz. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Ardından bir konuğumuz olacak. Birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi bir konuğumuz olacak. Tarım konuşacağız. Biliyorsunuz tarım fiyatlarında da küresel ısınmayla beraber ciddi bir artış var. Hatta yeni bir araştırma da var. Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan bir araştırma. Küresel ısınma ve sıcak hava dalgalarının gelecekte dünya genelinde gıda fiyatlarını ve genel enflasyonu daha da arttırmasını beklediğini ortaya koyan bir araştırma. Ve bu araştırmaya göre yine iklim değişikliği 2035 yılına kadar dünya genelinde gıda maliyetini her yıl %1,49 ile 1,79 puan arasında arttıracak. Hem bunu konuşacağız hem de özellikle son yıllarda biliyorsunuz kuraklık Türkiye'de çok şiddetli bir şekilde kendi varlığını hissettiriyor. Kuraklığın tarıma olan etkisini, Türkiye'nin tarım politikasını iklim değişikliği çerçevesinde konuşacağız. Ziraat Mühendisi Sayın Bahar Çınar ile beraberiz. Bahar Hanım hoş geldiniz programa.
Hoş bulduk Bulut Bey.
Şöyle başlayalım isterseniz. Türkiye'deki tarım politikalarıyla başlayalım. Tabii burada iklim değişikliği gerçeğini de göz önünde bulundurarak Türkiye'nin bu alandaki politikalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle yani Türkiye'nin tarımının politikalarını değerlendirebilmek için öncelikle birkaç makro veriye değinmek istiyorum. Bu şekilde hem Türkiye tarımının şu anki mevcut durumunu daha iyi anlamış oluruz ve bunun üzerinden de iklim değişikliğinin hem ülkemizi nasıl etkileyeceği ve politika yapıcılarının da bu konudaki adımları neler daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Dünya Bankası verilerine göre ülkemizdeki nüfusun %23'ü kırsalda yaşıyor. Ve kırsalın da başlıca geçim kaynağını tarım oluşturuyor. Dolayısıyla tarım bizim için hem sosyal hem de ekonomik olarak çok önemli bir sektör ve vazgeçebileceğimiz bir sektör değil. Ve istihdamında lokomotif olarak görülüyor. Zaten büyüme rakamlarına baktığımız zaman yıllar bazında genellikle genel ekonominin küçüldüğü yıllarda tarımın büyüdüğünü görürüz. Çünkü tarım her zaman için hem istihdamı hem ekonomiyi destekleyici önemli bir rol üstlenir. Zaten gayri safi yurt içi hasıla içinde ve dış ticarette azımsanmayacak da bir payı vardır. Tarım Bakanlığı'nın 2023 için şu an öngörüsel olarak verisi 69 milyar dolarlık bir tarımsal gayri safi yurt içi hasılamız olacağı yönünde. Bu da zaten toplam içindeki %6'lık bir paya tekabül ediyor. Ve yine tarımsal büyüklüğümüz olarak da Avrupa'nın en büyüğü ve dünya sıralamasında da ilk onda yer alan bir ülkeyiz. Peki güzel bir profil çizimin farkındayım tarımla ilgili.
Evet, burada
Ancak tarımdaki
sorunlar nerede geliyor başlıyor.
başarımızın onlara geleceğim şimdi. Tarımdaki başarımızın sırrı aslında doğru tarım politikalarından değil, stratejik coğrafi konumumuzdan geliyor. Yani bizim iklimimiz, verimli toprak yapı, çeşitliliğimiz, pazarlara yakınlığımız, lojistik avantajımız bu anlamda, su ürünleri üretimine uygun deniz ve iç su kaynakları varlığımız bizi bu platformda, bu arenada her zaman üst sıralara çıkardı. Yani özetle tarıma elverişli yapımız bizim asıl gücümüzü oluşturdu ki tam da bu noktada iklim değişikliği devreye girdiğinde bizim asıl gücümüz aynı zamanda da en zayıf noktamız haline geliyor. Çünkü ne yazık ki doğru tarım politikalarıyla tarımı şekillendirmediğimiz için biz mevcut kaynaklar üzerinden tarım yaptığımız için dışarıdaki bir olumsuzluk bize doğrudan etkiliyor. Mesela biz İsrail gibi yoktan var eden bir ülke değiliz. İsrail bildiğiniz gibi arazi ve iklim koşullarıyla tarıma elverişli bir coğrafyaya sahip değil. Toprak ve su kaynakları çok kısıtlı. Hatta belki de tüm bu olumsuzluklar nedeniyle teknoloji kullanımı zorunlu hale geliyor ülkede ve tarım Ar-Ge'ye bütçenin %17'sini ayırıyor. Bu şekilde İsrail bugün kendi gıda ihtiyacının %95'ini kendisi karşılar hale gelebiliyor. Biz de bırakın tarım Ar-Ge'yi, genel Ar-Ge harcamaları merkezi bütçe içindeki payı %1.7 civarında, tarımı siz düşünün. Şimdi bunu mevcut politikalarımızı, tarım politikalarımızı iklim değişikliği çerçevesinde birleştirmeye çalışırsak aslında şunu görüyoruz. Bizim öncelikle hem Tarım Bakanlığı hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak genellikle öneri niteliğinde, işte iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında su verimliliğini artırmaya yönelik neler yapabiliriz, suyumuzu nasıl koruyabiliriz, tarımda hangi önlemleri alabiliriz şeklinde öneri niteliğinde strateji planları ve raporları oluyor genellikle. Ama bunun dışında ciddi bir yaptırım, teşvik ya da işte altyapı yatırımları vesaire henüz başlamış durumda değil. Neler yapılıyor? Onlara bir bakalım. Basınçlı sulama sistemleriyle ilgili işte kamu bankaları tarafından sağlanan sübvansiyonlu krediler var. Bunun dışında devletin desteklediği projeler, kırsal kalkınmayı destekleme projeleri kapsamında hibe destekleri var. Yenilenebilir enerji üretim tesisi kurulumuna yönelik yine destekler var. Tüm bunlara rağmen peki biz neden hiçbir ilerleme kaydedemiyoruz? Demek ki etkinliği yok. Etkinliğini takip etmiyoruz. Mesela organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına yönelik de desteklemeler var. Ama bizim ülkemizde organik tarım üretimi yani yüzdesi olarak o kadar küçük ki belirli bir paydan bile bahsedemiyoruz.
Yani tüm
dünya sıralamasında...
Çok pardon. Buyurun. Tüm bunlarda aslında hem hesap verilebilirlik hem de şeffaflık kısımlarında bazı problemler var gibi gözüküyor sizin anlattıklarınızdan.
Kesinlikle. Zaten ölçüm olarak da yani mesela bizim tarım sayımı en son 2006 yılında yapıldı. Yani biz ne durumdayız şu anda onu bile bilmiyoruz. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz diye bir slogan artık oluştu biliyorsunuz. Yıllardır bu konuda bir baskı var. Tarım Bakanlığı bu yıl artık başlayacağını söyledi. Dolayısıyla politika oluşturabilmeniz için ilk önce mevcut durumunuzu zaten tespit edebilmeniz gerekiyor. Verdiğiniz destekler gerçekten de etkin bir şekilde kullanılabiliyor mu? Bir fayda yaratıyor mu? Bunu bilmiyoruz. Biz sadece gözlemlerimizi paylaşıyoruz şu anda. Dediğim gibi organik tarım, iyi tarım uygulamaları yani iklim değişikliğiyle mücadelede toprak kaynaklarının korunması için olmazsa olmazımız, basınçlı sulama sistemleri olmazsa olmazımız, bizim şu anda tarımda yaygın olarak %70 oranlarında, %70-75 oranlarında vahşi sulama dediğimiz salma sulama yöntemi kullanılıyor. Hala bugün yani su kaynaklarımız bitiyor, su seferberliği başlatılıyor ama biz hala salma sulama yöntemi kullanıyoruz. Hem ekolojiye çok ciddi zararlar veriyoruz hem ürünün verimliliğini düşürüyoruz. Basınçlı sulama sistemlerine hala geçebilmiş değiliz. %5-10 oranlarında kullanım oranı ki bu desteklenmesine rağmen. Demek ki o destekler etkin bir şekilde yerine ulaşmıyor. Ya çiftçimiz bilinçli değil, bu konuda bilinçlendirilmeye ihtiyacı var ya da gelirleri yatırım yapmaya için müsait değil.
Şimdi dilerseniz suyla devam edelim. Hazır olur. Sudan bahsetmişken.
Aynen zaten birbiriyle de zaten bağlantılı konular. Evet. Damla sulama sisteminin ben evet etkinliğinden bahsetmek istiyorum özellikle. Öncelikle şöyle bir artık her konuşmada, her makalede atıfta bulunan bir veri var biliyorsunuz. Her ne kadar dünyamızın 1/4'ü suyla kaplı olsa da kullanılabilir su kaynakları yani tatlı su kaynakları yalnızca bunun %2.5'u. Ve bizim de ekosistem ve insan kullanımına uygun olan yani yüzeysel su miktarı ise yalnızca bunun %0.3'ü. Yani çok küçük. Matryoşkanın artık iç bebeğine kalmış durumdayız kaynaklar anlamında. Ve son parçasındayız. Ve o son parçanın da %70'i tarımda kullanılıyor. Yani eğer su tasarrufu yapacaksak, su verimliliğini artıracaksak, su dağıtımında bir etkinlik yaratacaksak bunu ilk başta tarımdan başlamamız gerekiyor. Özellikle bizim ülkemizde. Çünkü FAO verilerine göre, işte Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre bu küresel anlamdaki %70 oranı bizim ülkemiz için %87. Zaten bu kullanım oranlarında da dünyada 3. sıradayız. 1. sırada Afganistan, 2. sırada da Hindistan var.
Tabii burada belki hani şimdi enflasyon, şimdi Türkiye enflasyon gerçeğiyle boğuşuyor. Bunun yanı sıra evet. Gıda fiyatlarının da geçen gün arttığını görüyoruz ve bunun üzerine şiddetli kuraklıklar yaşıyoruz. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Yani şöyle, zaten siz de az önce belirttiniz, kuraklığın bitki verimliliği üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Çünkü sulu tarım yaptığımız zaman kuru tarım, yani sulu tarımdan kastım sulanabilir arazilerde sulama yapılarak yapılan tarımdan bahsediyorum. Kuru tarım dediğim zaman da doğal yağışlarla beslenen tarımdan bahsediyorum. Şimdi sulu tarım yaptığımız zaman kuru tarıma göre verimlilik en az 2 kat artıyor. Yani 300 kilo aldığınız ürünü 600-700 kilo almaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla eğer ki kuraklık olursa verimlilik düşüyor ve arzın az olduğu durumlarda otomatik olarak gıda fiyatları da artıyor. Biz zaten Akdeniz Havzası'nda yer almamız nedeniyle önümüzdeki 100 yıl içinde yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul ediliyoruz. Ve ülkemizde su kaynaklarının yaklaşık olarak %25 oranında azalması bekleniyor. Bunun da zaten hem küresel anlamda da su kaynaklarında bir azalış bekleniyor ve gıda üretiminde %35'lik bir daralma olması öngörülüyor. Bakın IPCC'nin bir raporu var. 2100 yılına gelindiğinde eğer 4 derecelik bir sıcaklık artışı olursa tahıl üreticisi, çok önemli ülkeler Amerika, Brezilya, işte Arjantin, Ukrayna, bu ülkelerin üretimlerinin yarı yarıya düşeceği öngörülüyor. Düşünebiliyor musunuz yaşayabileceğimiz krizi?
Tabii bütün dünyada bu fiyatların iyice artmasına neden olacak ve zaten şu
tabii
an dünya hala
bir de bizim gibi kırılgan ekonomilerde bunun kaç kat artacağını siz öngörün. Yani pandemide, işte Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle o işte küresel fiyatlar, fiyat artışlarında, işte ülkelerin ihracat politikalarında işte sıkılaşmaya gitmeleri nedeniyle gıda fiyatları, küresel gıda fiyatları tarihinde ilk defa %40'ın üzerine çıktı. Bugün Şubat ayında -%10'lara düştü. Artık yani dünya bir dengeye geldi. Biz hala gelemedik. Bizim Şubat ayı gıda enflasyonumuz %70'in üzerindeydi yıllık. Yani bizim gibi kırılgan ekonomiler için çok daha riskli ve özellikle de dar gelirliler için, tüketici tarafında söylüyorum, gıda enflasyonu önümüzdeki dönemlerde çok ciddi sorunlara yol açacak gibi duruyor.
Yani biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in 2030 iklim 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları hedeflerinden bir tanesi açlığa son. Ama sizin bu ortaya koyduğunuz çerçeve bu hedefin tutturulmasının bu şekilde devam edilirse neredeyse imkansız olduğunu gösteriyor zaten.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu konuda yaptırımların gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani böyle önerilerle, işte aforizmalarla bu iş yönetilemez. Çünkü gerçekten kaynaklarımız her geçen gün azalıyor ve bu kaynakların etkin, doğru kullanımı, doğru yönetimi, doğru dağıtımı çok önemli. Bunun için de ülkelerin zaten biliyorsunuz bu yeşil mutabakat gereği Avrupa'da çiftçi ayaklanmaları da birazcık Avrupa'nın bu konuda frene basmasıyla alakalı. Hı hı. Çünkü çiftçilere diyor ki artık belirli yani senin arazinin belirli bir yüzdesine sübvansiyon vereceğim, destekleyeceğim. Bunun dışındaki tarımsal üretimini desteklemiyorum diyor. Çünkü doğaya zarar veriyorsun diyor. Su kaynaklarını tüketiyorsun diyor. Toprağa zarar veriyorsun diyor. Ve tarımda bir küçülmeye gidiliyor. Belirli bir arazinin üzerinde, arazi büyüklüğünün üzerinde tarım desteklenmemeye başladı. Aslında belki de bizim şu an için söylüyorum, üretimde değil bölüşümde sorun olduğu için mevcut kaynaklarla doğru yönetilirse üretilen gıda tüm dünyaya yetecek boyutta aslında. Yeter ki doğru politikalarla, tüm ülkeler için söylüyorum, bizim buna birazcık daha ihtiyacımız var. Hem su kısıtı yaşayacak ülkeler arasında yer almamız nedeniyle, hem de politikalarda eksiklikler olması nedeniyle, özellikle iklim değişiklikleri göz önünde bulundurularak alınması gereken tedbirlerin doğru zamanda ve etkin bir şekilde planlanması gerekiyor.
Çok teşekkürler Bahar Hanım. Programa katıldığınız
ben
için.
Ben çok teşekkür ediyorum Bulut Bey. Bana programda yer verdiğiniz için çok sağ olun.
Çok teşekkürler. Şimdi ufak bir reklam aramız var. Birazdan görüşmek üzere.
İklim Habercileri devam ediyor.
Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Programın ilk bölümünde önce Kahramanmaraş'tan bir haber verdik. Sonra gençlerin talepleri ve ardından da tarım ve kuraklık ilişkisini, iklim değişikliği ilişkisini konuştuk. Şimdi tüm bunlarla bu sefer rotamızı Manisa'ya, Ege bölgesine çeviriyoruz ve Marmara Gölü'nü konuşacağız. Biliyorsunuz Marmara Gölü hem iklim değişikliği hem de yanlış politikalar nedeniyle kurudu ve ardından da kuruyan gölde tarım çalışmaları devlet eliyle başlatıldı. Ancak buna hem Marmara o bölgedeki yurttaşlar hem de yine o bölgedeki STK'lar itiraz etti ve bir hukuki bir süreç başladı. Bütün bu Marmara Gölü'nün bu zamana kadar ki Marmara Gölü'nde yaşananları Doğa Derneği'nden sulak alanlar uzmanı Burçin Yaraşlı ile ele alacağız. Burçin Hanım, hoş geldiniz programa.
Merhaba, hoş bulduk.
Şöyle başlayalım isterseniz. Yani Marmara Gölü'nün geldiği son noktayı konuşalım ve tabii bu noktaya gelene kadarki aşamaları sizden dinleyelim.
Tabii. Geçmişten günümüze neler oldu Marmara Gölü'nde? Bunu konuşmadan aslında önce Marmara Gölü üzerinde niye bu kadar duruyoruz? Göl neden bu kadar önemli? Biraz ondan bahsederek başlamak isterim.
Lütfen.
Marmara Gölü aslında bildiğimiz gibi Ege bölgesindeki en önemli sulak alanlardan biri. 2017 yılında bir yönetmeliğimiz var. Sulak alanların korunması yönetmeliği kapsamında ulusal öneme haiz olarak sulak alan ilan edildi. Bizim sulak alanların korunması yönetmeliğimiz aslında Ramsar Sözleşmesi olarak bildiğimiz, özellikle su kuşları yaşam ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanlar hakkında sözleşme olarak bilinen Ramsar Sözleşmesi kapsamında hazırlanıyor. Bu yüzden yönetmeliğimiz oldukça önemli. Baktığımızda geçmiş yıllara, biz alanda tabii ki özellikle kış aylarında, Ocak ve Şubat aylarında doğa koruma ve milli parklarla birlikte düzenli olarak kış ortası su kuşu sayımlarına katılıyorduk. Yani bu sene yine yaptık. Gölde yağmurlar sebebiyle bir nebze de olsa su biriktiği için. Ve baktığımızda kış aylarında yaklaşık 65 bin su kuşu sayabiliyorduk biz burada. 67 bine çıktığı dönemler de var. Suyun seviyesine göre bir tık daha düşük olduğu rakamlar da oldu ama genelde 65 bin su kuşu burada kışı geçiriyordu. Bildiğimiz üzere de Ramsar Sözleşmesi kriterlerinden biri diyor ki eğer bir sulak alan düzenli olarak 20 bin ya da daha fazla su kuşu barındırıyorsa uluslararası öneme sahiptir diyor. Biz burada 65 bin su kuşundan bahsediyoruz. Bu da bizim aslında burada yaptığımız sayım sonuçları alanın ne kadar da önemli olduğunu ortaya koyuyor. Yine göl Türkiye'deki 184 önemli kuş alanından biri ve Doğa Derneği tarafından listelenen 305 önemli doğa alanından biri. Bir türümüz var, nesli tehlike altına girmeye yakın şu an. Dünyada yapılan koruma çalışmaları sayesinde tehlike altındayken nesli tehlike altına girmeye yakın statüsüne geçiş yaptı. Tepeli pelikanlar yine dünya nüfusunun %9'unu tepeli pelikanların kış aylarında Marmara Gölü'nde besleniyorlardı. Kışı burada geçiriyorlardı. Yani kısacası alan hem kuşlar açısından hem de orada yaşayan insanlar açısından önemli bir yaşam alanıydı. Yine gölde ekonomik gelir getiren balıkların yanında endemik balıklar var. Biri göle, dördü Gediz Nehri ve Batı Anadolu Akarsu Havzası'na ait toplamda 5 endemik tatlı su balığı türüne ev sahipliği yapan bir göldü. Yani endemik ne demek, aslında baktığımızda dünyanın başka yerinde yok. Bu sebeple Marmara Gölü önemliydi. Hem buradaki bir çeşitlilik açısından hem de burada yaşayan, buradaki ekosistemin getirdiği nimetlerden faydalanan insanlar açısından. Tabii sonra ne oldu? İşte hikaye burada başlıyor. Bir Gördes Barajı inşa edildi İzmir'e içme suyu sağlamak maksadıyla. Gölün ana besleme kaynağı Gördes Çayı. Bu su da Gördes Barajı'nda tutulmaya başladı. Yüzey suları ne kadar birbirine gözle gördüğümüz şekilde bağlıysa yer altında da bir bağlantı söz konusu. Gördes Çayı bunun bağlı olduğu kaynaklar var. Yani örneğin bunlardan biri Akpınar kaynağı. Gördes Çayı kuruyunca yine gölün yeraltı suyu yeraltı suyu tarafından beslendiği kaynak olan Akpınar gibi yeraltı su kaynakları kurudu. Gördes ve Akpınar birbirine bağlı çünkü. Su barajda tutuldu. Bunun yanında Gördes barajında tutulan Gördes çayını oluşturan yan kollar üzerinde de kuma ocakları var. Bu kuma ocakları gölün bu yan kolları gölü beslemek için ulaşabilse belki bir nebze göle can olacak ama kum ocakları bu suyu da tutuyor. Yani malzeme işlemek için bu suyu kullanıyor. Aynı zamanda göl tabanında kum aldığı için dere yatağından kum aldığı için de çayın geçtiği yol boyunca da belli bölgelerde dere yatağında bozulmalara sebep oluyor. Bu sayede o su yine işlemek için alınıp tekrar bir nebze bırakıyor olsa da zaten yataktaki bozulma sebebiyle de ulaşamıyor. Bunlar rehabilitasyonu mümkün şeyler bu arada. Eğer göl kurtarılmaya karar verilirse. Bir yandan gölün Gördes Çayı dışında ana besleme kaynakları yani yüzey sularıyla beslenmesi amacıyla geçmiş yıllarda 3 tane kanal inşa edilmiş. İşte Kumçayı Derivasyon Kanalı, Adala Besleme Kanalı, Marmara Gölü Besleme Kanalı diye ifade ediliyor bu kanallar. Ancak bu kanalların suyu da göle ulaşmıyor ne yazık ki. Gördüğümüz üzere bu Marmara Gölü bir örnek. Yine su ve tarım politikalarındaki bu yanlış planlamalar, uygulamalar Anadolu'daki bir gölü daha kurutuyor. İlk olarak burada kuraklık bizim 2021 yılında dikkatimizi çekti. Hemen alana gittik. Yaz bir Ağustos ayıydı ve alan kupkuruydu, hiç su yoktu. Ve sonra uzaktan algılama çalışmaları, geçmiş yıllarla bugünü kıyaslayan çalışmalarla birlikte gördük ki 2011'den 2021 yılına kadar bir 10 yıllık süreçte göl yüzey alanının %98'lik kısmını kaybetmiş. Beraberinde ne oldu? Buradaki kuşlar gitti. İnsanlar göç etmeye başladı. Balıkçı aileler, balıkçılıktan geçimini sağlayan aileler. Balıkçılık faaliyetleri bitince üretim sektöründen bir bakıyorsunuz hizmet sektörüne geçiş yapmaya başlıyorlar şehre gidip. Her Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi ne yazık ki. Tabii hemen biz bir kampanya başlattık. Haritalar ürettik. Kamuoyu ile paylaştık. Yine gölün yok olmaması için CİMER'e başvuru dilekçesi hazırladık. Bu dilekçeyi kamuoyu ile paylaştık. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Marmara Gölü'nün yaşamasını, hakkı olan suyun verilmesini talep ettik bu dilekçede. Devam etti çalışmalarımız. Göle su verilmesi, tarım alanının dönüşmemesi için bir sürü resmi dilek talebimizi içeren dilekçeler yazdık. Çözüm önerilerini sunduk. Ancak bu dilekçeler ne yazık ki ya yanıtsız kaldı, yanıt alıyor olsak da hızlı çözüme ne yazık ki işaret etmiyordu. Sonra ne oldu? 2022 yılında ilk iklim davası aslında Marmara Gölü için açılmış oldu. Dernek bölgede balıkçılık faaliyetlerini yürüten kooperatifin destekledi bu anlamda. Çünkü artık göl kurumuştu, gölde balıkçılık faaliyetleri sürmüyordu. Buna rağmen bu kooperatiften bir kira bedeli talep ediliyordu ve kooperatife ödeme emri gelmişti. Fakat sonra açılan davayla birlikte mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Evet bu belki biraz balıkçı aileleri rahatlattı ama henüz dava da devam ediyor. Sonuçta orada şu an bu aileler evet belki bu kira bedelini ödemekten kurtulmuş olsa da balıkçılık faaliyetlerini ne yazık ki sürdüremiyorlar. Çalışmaya devam ettik. Marmara Gölü önemli. Hem buradaki insanlar hem de biyoçeşitlilik için devamlı söylediğim üzere. Burada 2022 Mart ayında Dünya Su Günü'nde yaklaşık 600 kişiyle buluştuk. Buradaki yok oluşa dikkat çekmek için, kamuoyu oluşturmak için ve Marmara Gölü'nün bu kurutulmuş tabanına vücutlarımızla su yazdık. Yani hem ulusal basında hem de yaptığımız çalışmalarla uluslararası basında yer aldı Marmara Gölü. Bir sistem var. Red Alert sistem olarak biliniyor. Akdeniz ülkeleri herhangi bir sulak alanda bir kuruma, bir tehdit söz konusu olduğunda, ve bu bir yapılaşma projesi olabilir, sadece kuraklık değil, yani orayı tehdit eden pek çok proje olabilir, bir araya gelip uluslararası anlamda buraya dikkat çekmeye çalışıyorlar. Biz de bu sisteme Marmara Gölü'nün durumunu bildirdik ve yapılan görüşmeler, çalışmaların ardından hem Akdeniz Sulak Alan İttifakı üyeleri hem de BirdLife International ortaklarından 25 sivil toplum kuruluşu ve araştırma kurumu Cumhurbaşkanı'na gölün önemini, sorununu ve çözümü anlatan bir mektup gönderdi. İhtiyaç halinde gönüllü olarak uzman desteği verebileceğini söylediler. Ve böylece aslında bu sivil toplum kuruluşları sayesinde uluslararası medyanın gündemine de taşındı Marmara Gölü. Beraberinde tabii ki devam ettik. Çünkü hani hala bugün de çözüme kavuşmuş değiliz ne yazık ki. Türkiye'de ilk defa denenen bir yöntemi denedik. Doğanın haklarının korunması için Ombudsman'a başvurduk. Ombudsman kamu denetçiliği kurumu olarak geçiyor. Bu başvuruya yanıt geldi bize ve şikayet konumuza dostane çözüm kararı alabildik. Nedir bu dostane çözüm kararı? Aslında kamu idarelerinin sorunun varlığını kabul etmesi, çözüme kavuşturması için harekete geçtiklerini beyan etmeleri ve bu beyana uygun somut bilgileri, belgeleri kamu denetçiliği kurumuna sunması durumunda verilen bir karardır. Tüm bunlar olurken Kasım 2022'ye geldiğimizde aslında geçtiğimiz gün 25 Mart'ta yaptığımız bilirkişi keşfinin davasını açtık. Kasım 2022'de bir protokol imzalandı. Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yani kısaca TİGEM arasında. Sözde sulak alanı rehabilitasyonu üzerine işbirliği protokolüydü bu. Neydi bu protokol? Bu protokolle göl TİGEM'e tahsis edilecek. Bir seddeyle bölünecek, büyük kısmı tarım alanına dönüşecek. Bu planlama tamamen bir sulak alan ekosisteminin bütünlüğünü ortadan kaldırmak, buradaki ekolojik yaşamı olumsuz yönde etkilemekten başka bir şeye sebep olamaz. Hem buna hem de tabii ki bu faaliyetin gerçekleştirilmesi için biliyorsunuz burası bir koruma alanı. Hemen bir sulak alan komisyon toplantısıyla, ulusal sulak alan komisyon toplantısıyla da Marmara Gölü'nün revize sulak alan koruma bölgeleri tekrar değerlendirildi. Yeni sınırlara hem bu sulak alan sınır revizyon kararına hem de bu kurumlar arasında imzalanan alanı TİGEM'e tahsis eden işbirliği protokolüne karşı bir dava dosyası hazırladık. Tabii ki burada sadece biz değildik. Göl Marmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi, WWF Türkiye, bölgedeki yereldeki dernekler, kişiler hep birlikte bu davayı açtık. Doğa Derneği bu davanın açılmasını öncülük etti. Tabii ki mahkeme hemen ardından birkaç ay içerisinde işbirliği protokolünü tüm imzacılarını davaya davet etti. Savunmalarını göndermelerini istedi ilgili kurumlardan. Bakıyoruz ki ilerleyen aylarda şöyle bir şey oldu. TİGEM'in Marmara Gölü'nde tarım yapması ÇED sürecinde işte ÇED gerekli değildir kararı çıktı. Şu an bu yaptığımız bilirkişi keşfi aslında ilk açtığımız davaya, yani hem protokole hem de sulak alan sınır revizyon kararına yönelik. Tabii ki bu bilirkişi keşfinin nihayetinde belirlenecek karar ÇED gerekli değildir ve kararına karşı açtığımız itiraz davasını da yönünü belirleyecek. Ve biz o gün 25 Mart 2024'te Tekelioğlu köyünde hem beraber bu davayı açtığımız sivil toplum kuruluşlarıyla hem yereldeki kişilerle bir araya geldik. Bilirkişi heyeti alanı ziyaret ederken, uzmanlar tespitlerini yaparken, alanda çalışırken, görevlerini gerçekleştirirken biz de gölün sesi olmak için oradaydık.
Çok teşekkürler aktardığınız bilgiler için. Bilirkişi incelemesi nasıl geçti? Kısaca onu da rica edelim sizden.
Biz olumlu geçtiğini Tabii ki bu hani düşünüyoruz, düşünmek istiyoruz açıkçası. Tabii ki hani hocalarımız oradaydı. Yapacakları değerlendirmeler, verecekleri karar göldeki yaşamın devamlılığına destek olacağına inanıyoruz. Avukatlarımız savunmalarını yaptılar. Davacı olduğumuz kurumlar savunmalarını yaptılar. Halk orada talebini, davacı kişilerden olanlar taleplerini dile getirdi. Bizler de geri kalan yereldeki kişiler sessizce orada derdimizi anlatmaya, Marmara Gölü'ne su verilmesini talep etmeye, ilk önce bu protokolün iptal edilip ardından alana su verilmesi talebimizi dile getirdik. Umutluyuz. İnanıyoruz ki buradan çıkacak hem hocalarımızın vereceği karar hem de mahkemenin vereceği karar buradaki yaşama hakkının devam etmesi yönünde olacak.
Çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Biz de Marmara Gölü'yle ilgili yaşanan, bundan sonra yaşanacak tüm gelişmeleri dinleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Umarım sizin de belirttiğiniz gibi Marmara Gölü adına olumlu bir karar çıkacaktır.
Ben teşekkür ediyorum.
Şimdi ufak bir müzik aramız var. Birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Türkiye'den gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi biraz daha dünyada neler oluyor hızlıca onu bakalım dilerseniz. Avrupa Birliği'nin bir doğa restorasyonu planı vardı ki bu plan Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ortaya konan bir plandı. Ve buradaki amaç doğayı daha iyi korumak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye güçlendirmek, kuvvetlendirmekti. Bu plan, bu doğa restorasyonu planı süresiz olarak ertelendi. Tabii buradaki erteleme nedeni aslına bakarsanız hepinizin bildiği gibi kıtayı kasıp kavuran bir çiftçi protestosu var. Ve bu protestoların politika üzerinde nasıl bir derin etkiye sahip olduğunu da bu erteleme bunu göstermiş oldu. Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili küresel itibarının zedelendiğini söylüyor uzmanlar ki bu tasarıdaki çıkmaz, yani bu plana dair tasarıdaki çıkmaz da Haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine 3 aydan kısa bir süre kala meydana geldi. Üye devletlerin Avrupa Birliği'nin kurumsal labirentinde aylarca süren işlemlerin ardından geçtiğimiz pazartesi günü bu tasarıya nihai bir onay vermesi gerekiyordu. Tasarı aslında biraz önce de söylediğim gibi Avrupa'nın 2050'ye kadar iklim açısından ilk nötr kıta olmasını hedefleyen kısa ve orta vadeli değişiklikler ve toplumun her kesiminden aslına bakarsanız fedakarlık yapmasını talep eden genel bir projenin parçası. Pazartesi günkü bu erteleme 10 milyonlarca Avrupa Birliği vatandaşının günlük yaşamını etkileyen ve ulaşımdaki gecikmeler nedeniyle şirketlere de 10 milyonlarca euroya mal olan çiftçi protestolarına tepki olarak Avrupa Birliği'nin verdiği bir taviz olarak da bunu görebiliriz. Diğer tavizlerin arasında daha sıkı pestisit kurallarına ilişkin mevzuatın rafa kaldırılması, çiftliklerdeki kontrollerin gevşetilmesi ve bazı arazilerin nadasa bırakılması gereklilikleri de yer alıyor. Şimdilik bu durum, bu tasarıya dair son durum bu. Bunu da takip edeceğiz çünkü Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz iklim değişikliğiyle alanında lider blok, lider ülkeleri dahil ettiği bir blok olma tasarısı var, arzusu vardı. Bu ona büyük bir darbe vurdu diyebiliriz. Buradan fosil yakıt sektörüne dönelim. Yeni bir araştırma, Global Energy Monitor tarafından yayınlanan yeni bir rapordan bahsedeceğim şimdi size. Bu rapora göre yeni saha geliştirmelerinin sıcaklık artışlarını 1,5 dereceyle sınırlama senaryolarıyla uyumsuz olduğu yönündeki bilimsel görüş birliğine rağmen fosil yakıt sektörü 10 yılın sonuna kadar onaylanan miktarı 4 katına çıkarmayı hedefliyor. Buradaki veriler 2023 yılında en az 20 sahanın nihai yatırım kararına ulaştığını ve 8 milyar varil eşdeğer petrol çıkarılmasına izin verildiğini gösteriyor. 10 yılın sonuna kadar şirketler bu miktarın yaklaşık 4 katını, yani 64 ilave sahada 31,2 milyar varil petrolü onaylamayı hedefliyor. Buna ek olarak 2023 yılında da yaklaşık 19 yeni saha keşfedilmiş durumda. Yine rapora göre Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2021 yılında 1,5 derece hedefinde kalmak için yeni petrol ve gaz sahalarına ihtiyaç olmadığı uyarısında bulunmasından bu yana petrol ve gaz üreticileri 45 projede toplam en az 16 milyar varil eşdeğer petrol ve 50 projede yine en az 20,3 milyar eşdeğer petrol keşfetmiş durumda. Tabii fosil yakıt sektörü kendi geleceğini de yok, bütün dünyanın geleceğini de yok ederek iklim değişikliğiyle mücadele çok ciddi anlamda büyük bir zarar veriyor. Yine başka bir rapor daha var. Bu raporda dünyanın en büyük petrol şirketlerinin hedeflerini, yani iklim taahhütlerini inceliyor. Konu ancak emisyonları gerçekten azaltmaya geldiğinde bu rapora göre her ne kadar bu çarpıcı iklim taahhütleri vermiş olsalar da bahsi geçen şirketlerin yoldan, yani petrol şirketlerini yoldan sapmış olduklarını ortaya çıkarmış ki bu da düşünce kuruluşu Carbon Tracker'ın bir analizi. Bu analizde dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketlerinden 25'inin üretim ve geçiş planları değerlendirildi. Raporda hiçbir şirketin Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelere göre 2 derecede sınırlandırma yönündeki temel hedefiyle uyumlu olmadığı da ortaya çıktı. Petrol şirketleri bir an önce bilimin çağrılarına kulak vermeli ve fosil yakıtları yer altında bırakacak bir politika geliştirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde dünya yaşanılamaz bir yer olmaya doğru daha da hızlı bir şekilde ilerleyecektir diyelim. Bu haftalık da iklim habercilerinin sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.